Ayrım 22.
Mezarın kenarına eğildi, küçük bir küreğin üzerine saplı durduğu kirli toprak yığınına tırmandı. Küreyi eline aldı ve çukura eğildi. O an kalabalık güç, gizlenen bir gülüşle sarsıldı. Çünkü herkes konuşmacının elindeki kürekle kımıldamadan dururken aşağıda mezarın içinde tabutun üstündeki şapkayı görmüş olduğunu tahmin ediyordu. Sanki ölü boş bir onur duygusuyla bu ciddi tören sırasında başı açık durmak istememişti. Konuşmacı kendine hakim oldu, kirli toprağın şapkanın üstüne düşmemesine özen göstererek tabutun üstüne attı. Sanki paserin kafası gerçekten de şapkanın altında gizleniyordu. Sonra küreyi paserin dul karısına uzattı. Evet, hepsinin kötülük eğiliminin kadehini sonuna kadar içmeleri gerekiyordu. Hepsinin gülmeye karşı bu korkunç mücadeleyi yaşamaları gerekiyordu. Hepsinin ölünün dul eşiyle hıçkırarak ağlayan oğlunun da kürekle kirli topraktan alıp çukura eğilip toprağı çukura, içinde tabutun, tabutun üstünde de sanki bütün canlılığı ve gemlenmez iyimserliğiyle paserin içinden başını çıkaracakmış gibi duran şapkasının bulunduğu mezara dökmeleri gerekiyordu. Barbara'nın villasında 20 kişi kadar toplanmışlardı. Herkes büyük salondaydı. Kimi divana, kimi koltuklara, kimi de yere oturmuştu. Ortada dalgın bakışların çemberi ortasında bir taşra kentinden geldiğini söylenen bir kız olabilecek her biçimde kıvrılıp bükülüyordu. Barbara geniş kadife koltukta egemendi. Fazla uzamadı mı dedi kıza sert bir bakış yönelterek. Kız Barbara'ya baktı ve oradakilerin hepsini gösterir gibi omuzlarını çevirdi. Onların ilgisizliğinden ve dalgın hallerinden yakınıyordu sanki. Ama Barbara'nın bakışlarının sertliği dilsiz bağışlanma dileklerini kabul etmiyordu ve kız anlatımsız ve anlaşılmaz hareketlerini kesmeden bluzunun düğmelerini çözmeye başladı. O andan sonra Barbara artık kızla ilgilenmedi ve bakışlarını orada bulunanların üzerinde dolaştırdı sırasıyla. Bu bakışa yakalananlar gevezeliklerini kesiyor ve uysal göz bebeklerini soyunmakta olan kıza çeviriyorlardı. Daha sonra Barbara eteğini çıkardı, elini bacaklarının arasına koydu ve baştan çıkarıcı bakışlarını yeniden salonun her köşesinde gezdirdi. Gösterisini izleyip izlemediklerini görmek için öğrencilerini dikkatle gözlemekteydi. Sonunda beklenen hareket başladı. Kendi tembelce ama güvenilir ritmine uygun olarak taşralı kız çoktan çırçıplak soyunmuş, herhangi bir erkeğin kollarına yatmıştı. Ötekiler başka odalara dağıldılar. Bununla birlikte Barbara her yerde hazır ve nazırdı. Her zaman dikkatli ve kül yutmaz, son derece güç beğenir. Konuklarının çiftlere ayrılmalarını ve köşelere gizlenmelerini kabul etmezdi. Can'ın omuzlarına sarıldığı bir genç kadına öfkelendi. Eğer onunla baş başa kalmak istiyorsan evine gidersin. Burada grup halindeyiz. Sonra kadını kolundan yakaladı ve bitişik odaya sürükledi. Jean biraz kenarda oturan kel kafalı sevimli bir gencin bakışlarını yakaladı. Adam Barbara'nın davranışlarını izlemişti. Karşılıklı güldüler. Dazlak kafalı yaklaştı ve Jean ona Marşal Barbara dedi. Dazlak kahkahayla güldü. Bizi olimpiyat oyunlarının finaline hazırlayan bir yetiştiricidir o dedi. Birlikte Barbara'ya baktılar ve öteki hareketlerini izlediler. Barbara çiftleşmekte olan bir kadınla erkeğin yanında diz çöktü. Başını yüzlerinin arasına soktu ve ağzını kadının dudaklarına yapıştırdı. Barbara'ya saygı duyan adam eşinden ayrıldı. Herhalde Barbara'nın kadını kendisine ayırmak istediğini sanmıştı. Barbara kadını kollarının arasına aldı, kendine doğru çekti. Birbirlerine iyice yapışmış bir halde yanlamasına uzanıncaya kadar. O sırada adam kadınların önünde ayakta çekingen ve saygılı bekliyordu. Barbara kadını öpmeye devam ederek havaya kaldırdığı eliyle bir çember çizdi. Adam kendisine yönelik bir çağrı olduğunu anlamıştı bunun ama kalması mı yoksa gitmesini mi buyuruluyordu anlayamamıştı. Gergin bir dikkatle gitgide daha hızlı ve sabırsız hal alan el hareketlerini izliyordu. Barbara sonunda dudaklarını kadının ağzından ayırdı ve isteğini yüksek sesle ifade etti. Adam boyun eğdi, yeniden yere kaydı ve kadına arkasından yaklaştı. Kadın şimdi onunla Barbara arasında tutsak kalmıştı. Jean, hepimiz Barbara'nın düş yaratıklarıyız dedi. Evet dedi Dazlak ama hiçbir zaman tam istediği olmuyor. Barbara saatinin göstergelerini kendisi oynatan bir saatçiye benziyor. Erkeğin pozisyonunu ayarlamayı başardıktan sonra az önce büyük bir tutkuyla öptüğü kadına karşı hemen bütün ilgisini kaybetmişti Barbara. Ayağa kalktı bu kez, salonun bir köşesine yüzlerinde kaygılı bir ifadeyle birbirlerine sokulmuş olan iki çok genç aşık çifte yaklaştı. Ancak yarı yarıya soyunmuşlardı ve genç adam genç kızı gövdesiyle gözlerden saklamaya çalışıyordu. Bir opera sahnesindeki figüranların hiç ses çıkarmadan ağızlarını açıp kapatmaları ve canlı bir konuşma imgesi yaratmak için ellerini kollarını aptalca sallayıp durmaları gibi, onlar da herkesi kendilerinden geçmiş olduklarına inandırmak için çaba harcıyorlardı. Çünkü bütün istedikleri dikkat çekmemek ve meraklı gözlerden kaçınmaktı. Barbara onların oyunlarına kanmadı, karşılarında diz çöktü, bir an saçlarını okşadı ve bir şeyler söyledi. Sonra bitişik odalardan birine girdi, yanında üç çıplak adamla geri döndü. Yine iki aşığın karşısında diz çöktü, genç adamın aletini ellerinin arasına aldı ve öptü. Üç çıplak adam Barbara'nın bakışlarını sessiz buyruğuna uyarak küçük kızın üstüne eğildiler ve giysilerinin kalanını sıyırdılar. Dalzak kafalı, her şey bittikten sonra bir toplantı olacak dedi. Barbara hepimizi çağıracak, çevresinde bir yarım çember oluşturmamızı isteyecek. Gözlüklerini takacak, karşımıza dikilecek ve iyi ya da kötü yaptıklarımızı değerlendirecek. Başarılı öğrencilerini övecek, tembellere ceza verecek. İki utangaç aşık sonunda bedenlerini başkalarıyla paylaşmışlardı. Barbara onları da bıraktı ve bu kez iki adama yöneldi. Jana kısaca gülümsedikten sonra Dazlak kafaya yaklaştı. Hemen hemen aynı anda Jan derisinin üstünde gecenin başlama işaretini soyunarak vermiş bulunan taşralı kızın tatlı dokunuşunu hissetti. Kendi kendine Barbara'nın büyük duvar saatinin hiç de öyle kötü çalışmadığını ifade etti. Taşralı kız onunla ateşli bir çaba harcayarak ilgileniyordu ama o bakışlarını ikide bir odanın öbür ucuna kaydırmaktan kendini alamıyordu. O tarafta Barbara Dazlak kafalının kamışının eline almış oynuyordu. İki çift de aynı durumdaydı. Göğüsleri öne doğru sarkmış olan iki kadın aynı şeyleri aynı hareketlerle yapmaktaydılar. Çiçek fidelerinin üstüne eğilmiş titiz bahçıvanlara benziyorlardı. Her çift ötekinin bir aynadan yansıyan imgesinden başka bir şey değildi. İki adamın bakışları karşılaştı ve Jean, Dazlak kafalının bedeninin gülmekten sarsıldığını gördü. Ve ikisi karşılıklı olarak birbirlerine bağlanmış olduklarından ve aynada biri bir hareket yapınca ötekinin de yapması gerektiğinden Jean da gülmeye başladı ama kendisini okşamakta olan genç kız alınmasın diye başını çevirdi. Ne var ki aynadaki imge onu karşı konulmaz bir şekilde kendine çekiyordu. Yeniden o yana baktı ve Dazlak kafalının gözlerinin gülmekten yuvalarından fırlamış olduğunu gördü. Birbirlerine en az yüzlerce telepati akımıyla bağlanmışlardı. Yalnız ötekinin ne düşündüğünü biliyor değillerdi ama ötekinin bunu bildiğini de biliyorlardı. Az önce Barbara'ya yakıştırdıkları bütün nitelikler şimdi akıllarına geliyordu ve yenilerini keşfediyorlardı. Bakışlarını kaçırarak karşılıklı olarak birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü burada gülmenin kilisede papazın kutsal ekmeği kaldırdığı zaman olduğu gibi büyük bir günah sayılacağını biliyorlardı. Ama bu benzetmede akıllarından geçer geçmez daha çok gülmek geldi içlerinden. Çok zayıftılar. Gülme daha güçlüydü. Gövdeleri sarsılmaya başladı. Barbara eşinin başına baktı. Dazlak'ın işi bitmişti ve boş yere gülüyordu. Kötülüğünün kaynağının nerede olduğunu keşfetmiş gibi Barbara Jean'a doğru döndü. O sırada taşralı kız mırıldanıyordu. Ne oluyor sana, niye ağlıyorsun? Ama Barbara yanına gelmişti bile ve ciyak ciyak bağırıyordu. Paser'in cenazesindeki oyunu bana oynayabileceğini sanma sakın. Kızma dedi Jean ama gülmeye devam etti. Gözyaşları yanaklarından akıyordu. Barbara çekip gitmesini rica etti ondan. Amerika'ya hareketinden önce Jean, Edwike deniz kenarına götürdü. Burası terk edilmiş bir adaydı. Birkaç küçük köyden, uyuşuk koyunların otladığı otlaklardan ve parmaklıklarla çevrili kapalı plajın üstündeki tek otelden başka bir şey yoktu üzerinde. Orada her biri bir oda tutmuştu. Jean, Edwige'in kapısına vurdu. Sesi odanın dibinden geldi, kulağına gidiyordu. Önce kimseyi görmedi, kapısı aralık duran Hela'dan çişimi yapıyorum diye seslendi Edwige. Bunu ezbere biliyordu. Evinde kalabalık konukları olduğu zaman bile çok sakin bir biçimde çişini yapmaya gittiğini söyler ve Hela'nın aralık kapısından gevezeliğini sürdürürdü. Bu ne cilve ne de utanmazlıktı. Tam aksine cilvenin ve utanmazlığın kesin olarak yıkılmasıydı. Edwike insanın sırtına bir yük gibi çöken gelenekleri kabul etmezdi. Çıplak bir yüzün temiz sayılıp da çıplak bir kıçın ahlaksızlık sayılmasını reddederdi. Gözlerimizden akan tuzlu sıvının en yüce bir şiir sayılıp da karnımızdan fışkıran sıvının tiksinti yaratmasının nedenini de anlamazdı. Bütün bunlar ona aptalca, yapay, akıl dışı görünür ve bu gelenekleri isyankâr bir çocuğun, yatılı bir Katolik oluşunun yönetim kurallarına karşı davrandığı gibi karşılardı. Heladan çıkınca Can'a gülümsedi ve onun iki yanağından öpmesine izin verdi. Plaja gidiyor muyuz? Jean kabul etti. Edwike altında çıplak olduğu bornozunu sıyırırken giysilerini burada bırak dedi. Jean başkalarının yanında soyunmayı her zaman biraz garip bulurdu ve çıplaklığına karşı rahat bir iç giysisi varmış gibi gidip gelen Edwige'a neredeyse imrenirdi. Hatta çıplakken giyimli olduğundan daha doğal hareket ederdi. Sanki giysilerini çıkarıp atarken aynı zamanda cinsel özelliği olmayan bir insanoğlu haline dönüşüyormuş gibi zor katlanır, kadın yazgısını da fırlatıp atmış oluyordu. Sanki cinsiyet giysileriydi ve çıplaklık tarafsız bir cinsellik durumuydu. Merdivenlerden çıplak indiler ve kendilerini plajda buldular. Orada çıplak topluluklar dinleniyor, geziniyor, suda yüzüyordu. Çıplak çocuklar ve çıplak anneler, çıplak büyük anneler ve çıplak torunlar, genç çıplak adamlar ve yaşlı çıplaklar. Çeşitli biçimlerde korkunç sayıda kadın göğsü vardı. Güzel, az güzel, çirkin, kocaman, buruşuk. Jean hüzünle genç göğüslerin yanında yaşların daha gençleştiğini anlıyordu. Belki de tersi neydi ve hepsi birlikte aynı şekilde anlamsızdı. Ve bir kez daha şu belirsiz ve esrarlı sınır düşüncesinin saldırısına uğradı. Kendisini tam çizginin üstünde ve çizgiyi aşmak üzere hissediyordu. Garip bir hüzne yakalandı ve bu hüzün çok daha garip bir düşüncenin arasından kendini gösteriyor gibiydi. Yahudiler toplu olarak ve çırılçıplak Nazilerin toplama kamplarındaki gaz odalarına gidiyorlardı. Bu görüntünün neden o kadar inatla aklına geldiğini tam olarak anlayamıyordu. Bunun kendisine ne anlatmak istediğini de bilmiyordu. Belki de ona o anda Yahudilerin de sınırın öbür yanında olduklarını söylemek istiyordu. Çıplaklığın öbür yanda kadınların ve erkeklerin orta üniforması olduğunu anlatmak istiyordu. Çıplaklığın bir kefen olduğunu. Plaja yayılmış bulunan çıplak bedenler yüzünden duyduğu hüzün Jean'a gitgide dayanılmaz gelmeye başlamıştı. Bütün bu çıplak bedenler burada ne kadar garip dedi. Edwige başını salladı. Evet, daha da garip olan bütün bedenler güzel. Bak şu yaşlı bedenler, hatta hasta bedenler bile güzel. Sadece beden olarak kaldıkları sürece, giysisiz bedenler oldukları sürece. Doğa gibi güzeller. Yaşlı bir ağaç, genç bir ağaçtan daha az güzel değildir ve hasta bir aslan yine de hayvanların kralıdır. İnsanın çirkinliği giysilerin çirkinliğidir. Birbirlerini hiçbir zaman anlamıyorlardı. Yine de her zaman görüş birliği içindeydiler. Her biri ötekinin sözlerini kendince yorumluyordu ve aralarında güzel bir uyum vardı. Anlaşmazlığa dayalı nefis bir anlayış birliği. Jean bunu iyi biliyordu ve bundan neredeyse hoşlanıyordu. Plajda ağır ağır yürüyorlardı. Ayaklarının altında kum yakıcıydı. Bir koçun melemesi denizin gürültüsüne karışıyordu ve bir zeytin ağacının gölgesinde pis bir koyun kurumuş bir ot adacığını yolmaya çalışıyordu. Jean Daphnis'i anımsadı. Klon'un çıplak bedeniyle büyülenmiş halde yatıyordu. Onu arzuluyordu ama bu bulanıklığın nereye götüreceğini bilmiyordu. Bu sonu olmayan ve yatışmayan bir uyarıydı ki sınırsız olarak göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Sonsuz bir özlem Can'ın yüreğini kavramıştı ve bu küçük oğlan çocuğuna dönmek istiyordu. Kendi öz başlangıcına, erkek olmanın başlangıcına, aşkın başlangıcına dönmek istiyordu. Arzuyu arzuluyordu. Yüreğinin küt küt atışını arzuluyordu. Klon'un yanına yatmak ve cinsel aşkın ne olduğunu öğrenmemiş olmak istiyordu. Şehvetin ne olduğunu bilmemek, uyarıdan başka hiçbir şey olmayan bir varlık haline dönüşmek, erkeğin kadın bedeni karşısındaki uzun, esrarlı ve anlaşılmaz mucizevi şaşkınlığı haline dönüşmek istiyordu ve yüksek sesle "Tapis" dedi. Koyun kuru otları yiyordu ve Jean iç çekiş gibi bir kez daha yineledi. "Tapis, Tapis." "Tapis'i mi çağırıyorsun?" "Evet" dedi. "Tapis'i çağırıyorum." "Peki" dedi Edvard. "En iyisi ona dönmek. Git, insanoğlunun henüz Hristiyanlıkla sakatlanmadığı yere git. Bunu mu söylemek istiyorsun?" "Evet" dedi Jean. Oysa bambaşka bir şey söylemek istiyordu. "Orada belki de henüz küçük doğal bir cennet vardır" dedi Edvard. "Koyunlar ve çobanlar. Doğaya ait insanlar. Duyguların özgürlüğü. Senin için Tapis bu değil mi?" Ona yeniden söylemek istediğinin tam tamına bu olduğunu söyledi. Edvard kendisini doğruladı. "Evet, haklısın. Burası Tapis adası." Jean yanlış anlamaya dayalı anlaşmalarını geliştirmekten zevk aldığı için ekledi. "Ve oturduğumuz otelin adı da öteki taraf olmalı." Edvard coşkuyla haykırdı. "Evet, bu uygarlık zindanının öteki tarafı." Küçük çıplak topluluklar onlara yaklaşıyordu. Edvard Jean'ı onlara tanıştırdı. Adamlar elini sıkıyor, selamlıyor, ünvanlarını açıklıyor ve hoşnut kaldıklarını söylüyordu. Sonra değişik konular ele aldılar. Suyun sıcaklığı, toplumun ruhu ve bedeni sakat bırakan iki yüzlülüğü, adanın güzelliği. Bu son konu üzerine Edvard dikkatlerini çekti. Jean az önce burasının Tapis adası olduğunu söyledi. "Haklı olduğunu sanıyorum." Herkes bu buluşa hayran oldu. Çok göbekli bir adam bu düşünceyi geliştirerek Batı uygarlığının yok olacağını ve insanlığın Yahudi, Hristiyan geleneğinin köleleştirici yükünden sonunda kurtulacağını ileri sürdü. Bu tümceleri Jean belki 10 kez, 20 kez, 30 kez, 100 kez, 500 kez, 1000 kez işitmişti daha önce ve şu birkaç metrelik plaj az sonra bir amfiye dönüştü. Adam durmadan konuşuyor, ötekiler ilgiyle dinliyorlardı ve çıplak cinsel organları aptalca ve hüzünle sarı kuma dönmüş bakmaktaydı. Kitabın sonu, sayfa 260. 16 Ocak 2002.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.